Ayrım 4. İn. Sabri Uzun. Sayfa 39. Bölüm 2. Minibüsün Esrarı. Van'dan Ankara'ya getirilen PKK minibüsü. Cemaat polislerinin PKK ile ilgili siyasetlerine ve kontrolü kaçırmamak için yapabileceklerine dair bir örnek vereyim. Cemaat bu kumpasla zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korkutmayı, büyük operasyon yaptıklarını göstermeyi ve bu tuzak sonucunda para ödülü almayı hedeflemişti. Önce Van'dan Mercedes Vito marka bir minibüs ayarlandı. Güya bu minibüse PKK 580 kilo patlayıcı yüklemiş ve bu patlayıcı yüklü Panelvan minibüsü Ankara'ya getirmiş, Kurtuluş semtindeki çok katlı otoparka park etmişti. Bu esnada yapılan ihbara göre PKK, 11 Eylül olaylarının yıl dönümünde, yani 11 Eylül 2007 günü Başbakan Erdoğan'a suikast planlamıştı. Başbakan öldürülecekti. İhbar sonucu o bomba yüklü minibüsü polis köpekleri otoparkta buldu. Bomba uzmanları müdahale ettiler. Bu başarılı operasyon sonrasında başta Recep G. olmak üzere tüm cemaat polisleri nakit para ödülü alacaktı. Yaşananların bu kadarla sınırlı kalmadığını da belirteyim. O minibüste bulunan bir cep telefonundan hareketle operasyon yapıldı ve hat sahibi Alparslan Özkan 13 Eylül 2007'de yakalandı. Özkan, telefonun kendisine ait olmadığını, hattı ise üniversite öğrencisi İdris Nakçi'nin kullandığını söyledi. İki gün sonra Eskişehir'den Ankara'ya gelirken yakalanan İdris Nakçi, PKK'nın Eskişehir'deki gençlik örgütlenmesinin sorumlusu olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Onun ardından ODTÜ öğrencisi Ali Sayan ve Alparslan Özkan'ın gitar kursundan arkadaşı Mustafa Bayar da bombalı minibüs olayının faili oldukları gerekçesiyle cezaevine konuldular. Başbakan Erdoğan'a suikast düzenlemek amacıyla Van'dan getirilen bombalı araç işi 4 üniversite öğrencisinin üzerine kalmıştı. Yargılama sonucunda Mustafa Bayar beraat etti. İdris Nakçi 20 yıl 11 ay 20 gün, Ali Sayan 8 yıl 9 ay, Alparslan Özkan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üstelik bu olay bazı medya organlarında Ergenekon PKK bağlantısının kanıtı olarak yazıldı çizildi. Ey cemaat imamı polis müdürleri! Bu minibüsü bir yardımcı istihbarat elemanına siz kiralatmadınız mı? O patlayıcı dediğiniz gübreyi siz satın aldırmadınız mı? O minibüsü kendi ajanınıza verip Ankara'ya siz getirtmediniz mi? O minibüsü Kurtuluş Katlı Otoparkı'na siz park ettirmediniz mi? Park ettirmeden önce 3-4 gün istihbarat dairesinin kapalı garajında bekletip, ABD'deki İkiz Kulelere yapılan 11 Eylül saldırılarını çağrıştırsın diye 11 Eylül 2007 gününü özellikle beklemediniz mi? Üzerinde parmak izi bulunmasın diye istihbarat dairesinin garajında yıkattığınız minibüsü bir polis memuruna eldivenle kullandırmadınız mı? Siz bugüne kadar parmak izi bulunmaması için polis tarafından yıkatılan örgüt arabası gördünüz mü? O minibüsü Kurtuluş Otoparkı'na park etmeye götüren polis memurunun kamera kayıtlarına yakalanmaması için şapka giymesine emreden daire başkan yardımcısı kim? O memur kim? Bu olayda kullandığınız yardımcı istihbarat elemanına 30 bin dolar ödediniz mi? Son sorum. O minibüsü Kurtuluş Otoparkı'na cemaat park etti, yine cemaat buldu dersek daha doğru olmaz mı? Neden polis köpekleri buldu diyerek O masum köpekleri kendi komplonuza alet ediyorsunuz. O polis köpeği dediğimiz köpekler mi daha dürüst, yoksa cemaatin sözde polisleri mi daha dürüst? O polis köpekleri hiçbir zaman başbakana komplo kurup, sonra da kurdukları komployu para ödülüne çeviremezler. Başbakanın özel uçağına sabotaj. Görev yaptığım süre içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hayali suikast iddiaları da ortaya atılmıştı. Bunlardan birini daha anlatmak isterim. Başbakanlıkta üst düzey bir yetkili, 2005 yılı başında bir gün beni başbakanlığa çağırdı. Bu yetkili bana, kendilerine, başbakanın uçağına sabotaj gerçekleştirileceği şeklinde bilgi ulaştığını, bu konuda İstihbarat Daire Başkanlığı'na bilgi gelip gelmediğini, böyle bir bilgi gelmemişse konunun dikkatle incelenmesini emretti. Kendilerine bunun bir deli saçması olduğunu söyledikten sonra şunları ekledim. Bir ülkenin başbakanına, uçağına sabotaj yapmak suretiyle havada suikast gerçekleştireceksiniz. Bu düzenbazlığı yaparken karşı tarafa, başbakanlığa bilgi sızdıran kişi veya kişileri de bu tuzağı kuran grubun, örgütün içine alıyorsunuz ve bu kişi hedef kişiye, başbakana bu gizli bilgiyi ulaştırıyor. Böyle bir suikast amaçlanmışsa hemen gerçekleştirilir, sürüncemede bırakılmaz, karşı tarafa, başbakanlığa bu bilginin sızdırılmasının örgüt içinde cezası ölümdür. Kanaatime göre birileri kendilerinin önemsenmesini istiyor. Başbakanın hayatını kurtaran adam durumuna gelmek istiyor. Böyle bir bilgi bize gelmedi. Gelmiş olsaydı da bir saniye geciktirmez, başbakanlık makamını derhal bilgilendirirdim. Konuşmada bir kurum veya şahıs ismi geçmemişti ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ima edildiği anlaşılıyordu. Bu ihbara göre TSK mensupları başbakana suikast yapacaklardı. Bu haberi gönderen kişi de başbakanı koruyor ve sahipleniyordu. Habere inanmadığım halde önemsedim. Daire başkanlığı personeline de yaymadan kendi kişisel gayretlerimle inceledim, araştırdım. Bu olayın gerçekleşmesi halinde benim omuzlarıma dayanılmaz bir yük binecekti. İşin ihmale, ön yargıya gelir tarafı yoktu. Devlet terbiyesi almış bir istihbarat daire başkanı için görev, olmamış bir olayı olmuş gibi hesap edip onun sıkıntısını olmadan yaşamaktır. Sonradan öğrendiğime göre bu bilgiyi belgeleyemem ve dinlediğim kişileri bu konuyu anlatmaya zorlayamam. Başbakana suikast yapılacak haberi ABD'de yaşayan bir vatandaşımızdan gelmişti. Söz konusu ihbar aslında başbakana, bize sığın, kendi kendine atama yapma, seni ancak biz koruruz. Bizim istihbaratımıza güven, bizim onayımız olmayan görevlilere güvenme, onların yerine bizim bağlılarımızı görevlendir gibi mesajlar içermekteydi. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e suikast. İşin tuhaf tarafı, böylesi bir sözde suikasta benim de adım karışacaktı. Bu sözde suikastın hedefindeki kişi ise Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'tü. Chronicle dergisinin 2007 tarihli 8. sayısında Arkın Tepeli imzasıyla 40-47. sayfalar arasında yayımlanan bir haberde Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e suikast planlandığı ve bu planın Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Fehmi Büyükbayram tarafından önlendiği yazılmıştı. Dergi yayımlanmadan önce bu haberin dergide yer alacağı diğer gazeteler ve internet sitelerinde duyurulmuştu. Olaya polis gözüyle bakarsak, Kamuoyu bu habere duyarlı hale getirilmek istenmişti. Yani bir haber kampanyası yaratılarak kamuoyunun olayın peşine düşmesi isteniyordu. Ben ya da Fehmi Büyükbayram, konuya ilişkin bir açıklamada bulunduğumuz takdirde plan başarıya ulaşacaktı. Böylece kamuoyunda TSK'nın darbeci olduğu, darbecilerin başını da zamanın komutanları Şener Er Uygur ve Aytaç Yalman'ın çektiği kanaati uyandırılacaktı. Ayrıca geçmiş komutanlardan hareket ederek halen görev yapmakta olan komutanlar üzerinde baskı kurulacak, demokrasi karşıtı gösterilen TSK üzerinde demokratik görünümlü cemaat baskısı tesis edilecekti. Chronicle dergisinin yayımlanmasından bir iki gün sonra beni Polis Akademisi öğretim üyelerinden Önder Aytaç telefonla aradı ve "Sizce mahsur yoksa Chronicle dergisinde çıkan haberle ilgili sizi Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda görevli bir gazeteci arayacak, telefon numaranızı verebilir miyim?" dedi. Onay verdim. Gerçekten de birkaç dakika sonra soyadı Ekşi olan bir gazeteci aradı. Ona, bu haberin yapılmasındaki amaç, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine bir kampanya yaratmaktır. Bu haber, daha önce Nokta dergisinde emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örneğin günlüğünün yayımlanması haberinin devamıdır. Özden Örneğin günlüğü yayımlanarak, 2003-2004 yıllarında görev yapmış komutanlar demokrasi karşıtı kişiler olarak gösterilmiştir. Nokta dergisinin genel yayın yönetmeni Alper Görmüş'e o haberi kim verdi? Özden Paşa'nın günlüğüne o kişiler nasıl ulaştılar? Bu soruları iyi tahlil edersek, Chronicle dergisine de aynı kişilerin haber yaptırdıklarını kolayca anlarız. Sizden rica ediyorum, Alper Görmüş'le görüşün, Nokta dergisi ile Chronicle dergisinin haberlerini, Görmüş'ün de fikrini almak suretiyle birlikte değerlendirin. Bu haberi yapanın bir kabahati yok, haberi yaptıranların amacı Türk Silahlı Kuvvetlerini vurmaktır. Biz devlet terbiyesi almış kişileriz, devlet adamlarının emirleri olmadan sağda solda konuşmak, affedersiniz, piçliktir dedim. Ekşi teşekkür etti. Bir daha da bu konuyu sormak için aramadı. Şimdi inanıyorum ki Chronicle dergisinde yayımlanan haberi kesinlikle muhabir Arkın Tepeli derlemedi. Bir başka gizli isim, bu haberi gizli ajandası olan bir illegal yapıdan, cemaatten aldı. Cemaatin emriyle yayımlattı. Bu haberi yapan Arkın Tepeli'nin çok iyi niyetli, dürüst, samimi bir gazeteci olduğuna inanıyorum ama haberin derlemesini yapan kişinin bir illegal örgütle ilişkisi olduğunu, deşifre olmamak için muhtemelen kendisinin emrinde çalışan Arkın Tepeli'nin samimiyetini suistimal ettiğini zannediyorum. Suikast iddialarının kaynağı. Sözde suikast iddiasına geri dönersek, gerçekten de 3 Şubat 2004 günü Genelkurmay Başkanlığı'na İngiltere'den telefon ettiğini söyleyen bir kişi tarafından böyle bir ihbar yapılmıştı. Bu ihbarla ilgili 4 Şubat 2004 günü Genelkurmay Başkanlığı'nda Tümgeneral Alaaddin Parmaksız'ın odasında ben, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı, Selim Akyıldız, Terörle Mücadele Daire Başkanı, Ercüment Yılmaz, Ankara İl Emniyet Müdürü, Fehmi Büyükbayram, Ankara Merkez Garnizon Komutanı ve MİT görevlileriyle birlikte toplantı yaptık. Bu dönemde bazı orgenerallerin hanımları, kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde Hilmi Özkök'ten bahsederlerken Hacı Hilmi Erdoğan diyorlardı. Bu konuşma üslubu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiç görülmemiş bir durumdu. Toplantıda kimse konuşmadı. Herkes "bizim elimizde herhangi bir bilgi yok" diyor, diğerlerine bakıyordu. Sonunda dayanamayarak, ''Komutana suikast yapacak iki kişi var. Buyursunlar, yapsınlar bakalım. Onlar komutanı öldürürlerse ben de onların çocuklarına yapacağımı biliyorum.'' dedim. Ortalık buz kesmişti. Hiç kimse kim bu iki kişi diye sormadı. Sorsalar da asla isim veremezdim, vermeyecektim. O gün gerçekten de bir suikast olacağını düşünmüştüm ama bu düşüncem 19 Aralık 2010 tarihinde Samanyolu televizyonunda haber bültenini izlediğim anda değişecekti. Haberde Özkök'e suikastın benim ve merkez komutanının sayesinde önlendiği iddia edildikten sonra Özkök'ün jandarma genel komutanı Şener Er Uygur'u çağırarak sözde suikastçı Levent Ersöz'ün görüntülerini gösterdiği ileri sürülüyordu. Habere göre suikastçılar 3 Mart 2004 tarihinde Ankara Ticaret Odası'nda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Hilafetin kaldırılmasının 80. yılı kutlamasında bir araya gelmişlerdi. Samanyolu bu toplantıya katılan ve o tarihte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Orgeneral Şükrü Sarıışık'ın da görüntülerini veriyordu. Çok şaşırmış ve üzülmüştüm. Çünkü Sarıışık'ın o haber bülteninde anlatılan yapıda birisi olmadığını çok iyi biliyordum. Sarıışık, Özkök'e gönülden bağlı ve çok saygı duyduğum bir komutandı ama buna rağmen Samanyolu televizyon kanalı tarafından linç ediliyordu. İşin tuhaf tarafı, ne Özkök ne de hükümet İzmir'de düzenlenen İktisat Kongresi'nde Başbakan Erdoğan'ı kucaklayarak şimşekleri üzerine çekmiş olan Sarıışık'ı savunmadı. Cemaatin televizyonu bir orgenerali yaşarken öldürüyor, adeta linç ediyordu. O an suikast iddialarının mahiyetini anladım. Bütün bu olaylardan çıkardığım sonuçları şöyle özetleyebilirim. Başbakan'a ve Genelkurmay Başkanı'na suikast yapılacağı şeklinde kurmaca haberleri çıkartanlar, Ergenekon operasyonunda da görev alan hakim, savcı ve polislerle aynı cemaate bağlıdırlar. Genelkurmay Başkanlığı santraline telefon eden meçhul kişi ya da kişiler ile Levent Göktaş'ın bürosuna Ergenekon davasının delili olan 51 no'lu CD'yi koyan ve bulan polislerin aynı örgüte mensup olduklarını görüyorum. Amaçları Genelkurmay Başkanı ve Başbakan'a yönelik kendilerinin uydurduğu suikastları önlemek değil, sivil darbeyle yönetimi ele geçirmekti. Sözde suikast ihbarlarıyla Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nı, Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur ve 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın üzerine yöneltmek istediler. Şener Er Uygur Ergenekon, Çetin Doğan ise balyoz davasından tutuklandılar. Zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ise sürecin dışında kaldı. Arınç'a suikast yalanı, kozmik oda kumpası. Güya Bülent Arınç'a suikast yapılacaktı. Bu iddianın kumpas amacıyla cemaat tarafından ortaya atıldığı ilk andan belliydi. Amaç, Arınç ve diğer üst düzey AK Partililere korku salmak, cemaate sığınmalarını sağlamaktı. Bu kumpasla aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri de itibarsızlaştırıldı, yalnızlaştırıldı, ast personelin komutanlara güveni sarsıldı. Merak ettiğim paralel yapı tartışmalarıyla birlikte AK Parti'nin cemaatle arası bozulunca, Bülent Arınç'ın bu konuda neden hiç konuşmadığı? Yalnızca kitaba son noktaya koymak üzere olduğum günlerde Arınç'tan ilginç bir açıklama geldi. Arınç, 2009'da kendisiyle ilgili suikast iddiaları ve buradan hareketle Kozmik Oda'nın aranmasına ilişkin olarak Acaba benim üzerimden bir operasyon mu yaptılar? Bu konuda şüphelerim var dedi. Buraya not düşmüş olayım. Bülent Arınç'a suikast olayına bakan Hakim Kadir Kayhan, 25 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine terfi etti. Savcı Mustafa Bilgili ise 14 Haziran 2014'te 28 Şubat davasındaki görevinden alındı. ABD Büyükelçisini yanıltanlar kimler? Eric Edelman, kendisine sahte belgeler verildiğini ve orduda darbe hazırlığı varmış izlenimi yaratılmaya çalışıldığını söylemişti. Edelman'ın bu açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde darbe hazırlığı varmış izlenimi yaratmak isteyenlerin olduğu ve bunun sonucunda bir şeyler elde etmek istedikleri bir kez daha anlaşıldı. Edelman'ı sahte belge iletenlerin AK Parti yetkililerine de sahte belgeler vererek TSK'da darbe hazırlığı yapıldığı izlenimi yaratmak istedikleri çok açık. Bu ekip aynı zamanda başbakanın uçağa düşürülecek yalanını üreten ekiptir. Bu ekip Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e suikast yapılacak yalanını da üreten ve yayan ekiptir. Bana 14 Haziran 2001'de Ergenekon şemasını ilk kez getirip Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Ergenekon örgütlenmesi var diyenler de aynı ekiptendir. Ve bu ekip Hanefi Avcı, Emin Arslan ve Sabri Uzun görev başındayken bu sahte belgelerle darbe yapılacak yalanını yaymayı başaramayan ekiptir. Ve bu ekip cemaate bağlıdır. Şike davası değil para davası. Futbol maçlarını televizyondan izlerken ekranlarda sık sık ne iş yaptığını ve kim olduğunu bilmediğim uzun boylu esmer 30-35 yaşlarında bir kişi görüyordum. Sağlık görevlisi değildi, elinde sağlık çantası yoktu. Yönetici değildi ama saha içinde bulunuyordu. Teknik direktör değildi, oyunun gidişatına hiç müdahale etmiyordu. Stat görevlisi değildi, değişik maçlarda değişik statlarda görüyordum. Sanıyorum 2002 veya 2003 yılıydı. Ankara'da bir pastanede tanıştık. Bir daha da görmedim. İsmi İyi Çobanoğlu'ydu. Futbol Federasyonu'nda görevli olduğunu söylemişti. Sürmeneli olduğunu öğrendim. Sürmene'den Dilaver, Efendioğlu, Malkoçoğlu, Dervişoğlu, Seymen, Erdöl, Kulaçoğlu, Bayramoğlu, Küçük Ali, Çebni, Çavuşoğlu ailelerini ve Hakim Köksal Şengün'ü tanırdım. Hepsi birbirinden üstün karakterli ailelerdi. Bu anlayışla kendisine yaklaştım, anlattıklarını dinledim. Futbolla cemaatçiliğin hiçbir bağlantısının olamayacağını düşünerek, kendi inancını yaşayan bir insan olarak değerlendirmiştim İyi Çobanoğlu'nu. Fakat gazeteci Fatih Altaylı ile Hakan Ünsal'ın futbol ve cemaat yapılanmasına dair karşılıklı sert açıklamalarını görünce İyi Çobanoğlu'nun futbol camiası içindeki etkinliğini daha farklı değerlendirmeye başladım. Ünsal, Galatasaray'da futbolcu olduğu dönemde namaz kıldığı için yönetici Fatih Altaylı'nın tepkisini çektiğini ve kulüpten gönderildiğini iddia etmişti. Altaylı ise Hakan Ünsal'ı namaz kıldığı için değil, tarikat ilişkilerini kulübe taşıdığı için kulüpten gönderdiğini söylemiş ve dikkat edin, Galatasaray'a gelen bütün genç çocuklar bir yerden sonra tarikata girmek zorunda kaldılar demişti. Ben de bugün artık Gülen cemaatinin önce futbolcuları şakirt yaptığına, sonra Futbol Federasyonu'nu ele geçirmeyi amaçladığına, 8,5 milyar dolarlık futbol piyasasını elde ederek paraya ulaşmak istediğine inanıyorum. Çok iyi biliyorum ki cemaat Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na önemli bir cemaat imamı yerleştirdi. Bu yerleştirme işinde Sivas Spor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz bilmeden ricacı oldu. Aziz Yıldırım da bilmeden destek verdi. O kişinin cemaat imamı olduğunu Mecnun Odyakmaz bilmiyordu. Yalnızca Sivaslı bir hemşerisi olduğu için tahkim kuruluna seçilmesini istemişti. Aziz Yıldırım da Mecnun Odyakmaz'ın ricası üzerine bu kişiye destek vermişti. Oysa o kişi cemaat imamıydı ve Yıldırım'la Odyakmaz bilmeden onun tahkim kuruluna girmesine yardımcı olmuşlardı. Aziz Yıldırım'la Mecnun Odyakmaz arasında geçen ve mahkemeye intikal eden telefon konuşmalarında o cemaat imamının adı hiç söylenmemiştir, ses tapelerinde yoktur. İstanbul'da 3 Temmuz 2011'de başlatılan İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi'nde sürdürülen Aziz Yıldırım'ın 1 yıl tutukluk aldıktan sonra tahliye edildiği davanın tamamı aslında bir cemaat operasyonudur. Paraya ulaşma operasyonudur. Türkiye Cumhuriyeti'ne ekonomik kuşatma operasyonudur. Şu kadarını söyleyeyim ki iki avukat, davanın şüphelisi bir kişinin tutuklanmaması karşılığında davanın vekilliğini almıştır. Bunun bedeli 700 bin Amerikan dolarıydı. Gerçekten o şüpheli kişi tutuklanmadı. Bu avukatlık ücretinin ne kadarı cemaate himmet parası olarak ödendi bilemiyorum ama kanaatim 300 bin dolar tutarında bir paranın ödendiği şeklindedir. Sizden 8 gün süre istiyorum. Başbakanın özel ve resmi konutlarındaki iki çalışma odasına Aralık 2011'de yerleştirilen dinleme cihazları ile ilgili bir komisyon kurulmuştu. 10 Nisan 2013'te TBMM yasa dışı dinlemeleri inceleme komisyonuna 4 şey söyledim. 1. Yasa dışı dinlemeler anayasa dışı bir güç merkezinin kararıyla yapılıyor. 2. Dinlemeler kararname ile veya bakan onayıyla göreve getirilmiş kamu görevlilerinin emirleriyle yapılıyor. 3. Ben karaktersiz olmadığım sürece hiç kimse başbakanın odasına dinleme cihazı koyamaz. 4. Bana 8 gün süreyle yetki verin, bu faili meçhullerin tamamını çözeyim. Komisyonda güç merkezi derken cemaatin en üst şurasını kastetmiştim. Bakan onayıyla göreve getirilmiş kamu görevlilerini en iyi bilen kişi İçişleri Bakanı'nın kendisidir. Sonradan o görevliler görevden uzaklaştırıldılar. Buradan bu kişilerin o zamanda bilindiği ama görevde tutuldukları sonucu çıkmaktadır. Karaktersiz kişiler dedim. O karaktersizlerin böcek koyanlarla aynı cemaatten olduklarını, bu yüzden cesaretli davrandıklarını işaret ettim. Bana 8 gün süreyle yetki verin derken ne dediğimin farkındaydım. Gözaltına alınacak iki kişiyle mesele çözülürdü. Bunlardan biri Çilingir Hasan Usta'nın kalfasıydı. Söz konusu kişi iyi niyetli bir biçimde devletine yardımcı olmak için kapıları açmıştı. Ama onun açtığı kapılardan girip dinleme yapmak için böcek, izleme yapmak için kamera yerleştirmişlerdi. İkinci kişi adliyede çalışan Nur nokta nokta nokta isimli kişinin ablasıydı. O da para karşılığında bir erkekle beraber olmuştu. Kast unsuru yoktu, kullanılmıştı. İşte bu kişiler cemaatin arka yüzünü gözler önüne serecekti. Sonrasında herkes sustu. TBMM komisyonu, adli makamlar ve güvenlik makamları hepsi sinmişti. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.